Ayrım 19.
Kaldı ki ilikli olmasalar bile vatanlarının tehlikede olmasıyla ne gibi bir ilgisi vardı benim şortumun? Jandarmalar kolumdan tutup duvara yeni yapıştırılmış resmi bildiriyi gösterdiler bana. O sabah Alman ordusunun Fransa'ya karşı harekete geçtiği yazılıydı bildiride. O gülünç jandarmalarda küçük burjuvanın aptalca zihniyetini alaya alan bir Fransız vodvilinden çıkmışçasına benim yıpranmış ama edepli şortumu yasaklıyorlardı. Ben o şortu giymezsem vatanlarının kurtulacağını sanıyorlardı herhalde. Gerçek savaş başlamıştı artık. Naziler birkaç hafta içinde aşılmaz sanılan Maginot hattından geçerek Fransa'ya girdiler. Bana telgraflar gelmeye başladı. O sırada Paris elçiliğimizde ikinci katip olan çocukluk arkadaşım Melih Esenbel, Paris'e hiç geri dönmeden yakın olan İtalyan sınırından geçip memlekete dönmemi istiyordu. İstanbul'daki arkadaşlarım ve annem de bunu istiyorlardı telgraflarında. Ama ben Paris'e geri döndüm. Oradaki Türklerle ne yapacağımızı düşündük. Mehmet Ali o sıralarda çok kullanılan bir tandemle, yani iki kişilik uzun bir bisikletle güneye doğru gitmemizi önerdi. Bisikletin ön kısmında Mehmet Ali, arka kısmında ben pedal çevirecektim. Çocuk için yapılan orta kısmına da ikimiz gibi sporcu olmayan sevgili Ragıp Sarıca'yı oturtacaktık. Derken konsolosluğumuz bütün öğrencileri bir toplantıya çağırdı. Elimize Paris-İstanbul 3. mevki bir tren bileti tutuşturuldu. Biletin ücreti 43 liraydı ama bize bedava verildi ve öğrencilere şöyle denildi. Eğer bu biletten yararlanıp hemen geri dönmezseniz biliniz ki bundan böyle ne konsolosluğunuz var ne elçiliğiniz. Fransa'da kalmak gafletinde bulunursanız Türk makamları sizden sorumlu değil artık. 15-20 gün kadar Paris'te oyalandıktan sonra memlekete geri dönmeye karar verdim. Bu koşullar altında doktorama devam etmenin yolu yoktu. Darmadağın olan Fransız hükümeti de benim 2 yıllık bursumu kesecekti büyük bir olasılıkla. Üstelik hem İstanbul'u ölesiye özlemiştim hem de Nazi ordusunun Paris'te resmi geçit yaptığını görmek acısını çekmek istemiyordum. Nitekim bizler 6 Haziran'da Paris'ten ayrıldık. 14 Haziran'da da Almanlar, Parislilerin çoğu güneye doğru kaçtıkları için neredeyse bomboş kalan kente girdiler. Tahta üstünde oturarak 4-5 gün süren yorucu bir yolculuk yaptık. 8 kişilik kompartıman doluydu. Uyuklarken ara sıra kaykılıyor, neredeyse uzanacak kadar yer buluyordum kendimi. Gözlerimi açınca da yanımda oturan iki kişinin koridorda ayakta durduklarını görüyordum. Meğer aynı kompartmandaki Türk öğrenci biraz uyuyabilmem için çok acıklı masallar uydurmuş. Paris'te nasıl bombalandığımı, neler çektiğimi anlatmış öteki yolculara. Onların da yüreği parçalanmış, uzanacak kadar yer vermişler bana. Ne gariptir ki 1940 ilkbaharında Paris'te yaşamadığım savaş paniğini 1941 ilkbaharında İstanbul'da yaşadım. Naziler memleketi çepeçevre sarmışlardı. Savaşa girmemiz için Almanların da müttefiklerin de baskısı altındaydık. İsmet Paşa ise bunu engellemek amacıyla akıllara sığmaz bir ustalıkla siyasal cambazlıklar yapıyordu. Örneğin saat 16'da İngiliz elçisine, yarım saat sonra Alman elçisine randevu veriyordu. Biri girer öteki çıkarken iki elçi birbirlerini görüyorlar. İsmet Paşa hangimizden yana savaşa girmeye karar verdi acaba diye meraktan çatlıyorlardı. İsmet Paşa savaşın sonuna doğru müttefiklerin zaferi kesinleşince onlardan yana savaşa girdi. Son pazarlıkları yapmak üzere Churchill'in Türkiye'ye geleceğini İngiliz gazeteciler dahil kimsecikler bilmiyordu. Bununla ilgili kara mizah türünden bir öykü anlattılar bana. Bir İngiliz savaş muhabiri çok fazla içiyor ve delirium tremens olacağı yani alkolden delireceği korkusu içinde yaşıyormuş. Bir Türk dostuyla Güney Anadolu'dan trenle geçerken kompartmanın penceresinden küçük bir istasyona bakar bakmaz zangır zangır titremeye, ecel terleri dökmeye başlamış. Deliriyorum, bilsen ne görüyorum diye fısıldamış. Arkadaşı ne gördüğünü sorup, İstasyonda Churchill'i görüyorum yanıtını alınca adamın delirdiği kanısına varmış. Sonra İngiliz gazetecinin parmağıyla gösterdiği yere bakmış, Churchill'i sahiden oradaki istasyonda İsmet Paşa ile ayakta konuşurken görmüş. Delirmedin, Churchill orada, bir hayal değil, gerçekten orada demesi bir işe yaramamış. Zavallı gazeteciyi iplerle sıkı sıkı bağlayıp Ankara'ya götürmek zorunda kalmış. Adam ancak İngiliz meslektaşlarıyla konuştuktan sonra delirmediğine inanmış. İsmet Paşa hükümetinin savaşın başlangıcında Nazilere kolaylıklar yaptığına, Alman savaş gemilerinin Karadeniz'e geçmesine göz yumduğuna bir rastlantı sonucu şahsen tanık oldum. Meslektaşım ve dostum Abdülbaki Gölpınarlı'nın Salacak'ta Kız Kulesi'nin karşısında bahçesi deniz kıyısına kadar inen bir evi vardı. O bahçede geceleyin arkadaşlarla demlenirken İstanbul'un tüm elektrikleri aynı anda kesildi. Tam tarihini anımsamadığım aysız ve yıldızsız bir yaz gecesiydi. Zifiri bir karanlık içinde kalmıştık ama bir süre sonra gözlerim karanlığa alıştı. Masadan kalkıp sahildeki çakıl taşların üstüne oturdum ve 4-5 savaş gemisinin önümden geçtiğini gördüm. Arkadaşları çağırdım, onlar da gördüler. Eğer Alman savaş gemileri değilse neydi bu gemiler bilemem. İstanbul'un ışıkları çok daha sonraları sabaha karşı yandı. 1941 ilkbaharında Anadolulu öğrencilerin bir an önce evlerine barklarına dönmeleri için İstanbul Üniversitesi'ndeki dersler Nisan ortasında kesildi. Nazi ordusu her an İstanbul'a girebilir, her an ölebilirdik. Dünyanın sonu gelmişti sanki. Ertesi gün yaşayıp yaşayamayacağımız belli olmadığından canımızın istediğini yapmaya hakkımız vardı. Çılgın bir ilkbahar yaşadık. 4. Bölüm. Gençliğimde tanıdığım bazı kişiler. 1940'da Edebiyat Fakültesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü kuruldu ve ben o bölümde asistan oldum. Yeni öğrendiğimiz savaş terimlerinden yararlanarak yaşlı bir öğretim üyesinin dediği gibi İsmet Paşa yıllardır dış ülkelerde yaşayan Halide Edip Adıvar'ı çağırmış, pike uçuşla bu bölümün başına indirmişti. Halide Hanım'la birlikte İngiltere'den çok değerli profesörler ve okutmanlar getirtildi. Romanlarından ünlü Sultan Ahmet Miting'inden ve İstiklal Savaşı'nda oynadığı rolden bildiğimiz gibi Halide Edip büyük bir kadındı. Kişiliği öylesine güçlüydü ki yalnız İngiliz Edebiyatı bölümünün değil, bütün Edebiyat Fakültesinin başına geçti dakikasında. Dediği dedikti, her istediği yapılırdı. Ona Dekaniçe adı verildi çok geçmeden. Halide Hanım'ın ilkin asistanı, sonra doçenti olduğum 10 yıl, yani 1940'tan Halide Hanım'ın Demokrat Partisi listesinden milletvekili seçildiği 1950 arasında geçen yıllar, meslek hayatımın tek sorunlu yılları oldu. Çocukluğumun acayipliğini aştıktan sonra basit denilebilecek kadar sade bir insana dönüştüğümden, insanlarla ilişkilerim de çapraşık değildi. Ama Halide Hanım da çapraşıktı, hem de fena halde çapraşıktı. Adnan Adıvar ile gül gibi geçiniyordum. Bir İstanbul efendisiyle Avrupalı bir aydının niteliklerini benliğinde uyumla birleştiren nefis bir adamdı Adnan Bey. Melek huylu olduğundan eşiyle çok sevecen, çok mutlu bir evlilik kurabilmişti. Gel gelelim ben Halide Hanım'a hayran olmakla birlikte onunla mutlu bir ilişki kurmakta çok zorlanıyordum. Bunun nedeni onunla ilişkimizin bir tek planda değil, üç ayrı planda olmasıydı. Birincisi asistan profesör ilişkisiydi. İkincisi beni bebekliğimde tanıdığı için torun büyük anne ilişkisiydi. Üçüncüsü de bir kadının başka bir kadınla ilişkisiydi. Bunların arasında en güç olanı birinci ilişkiydi. Halide Hanım İngilizceyi çok iyi biliyordu ama gerekli eğitimi görmediği için İngiliz edebiyatını bilmiyordu. Ben Türkçeyi iyi bildiğim halde Türk edebiyatını öğretmeye yetkili olmadığım gibi o da İngiliz edebiyatını öğretmeye yetkili değildi. Vaktiyle yazılmış bir tek İngiliz edebiyatı tarihinden yararlanarak dersler veriyor, hatta kitaplar yazıyordu. Ona daha değerli ve daha ayrıntılı başka edebiyat tarihleri önerdim ama bunlara başvurmaya yanaşmadı. Yazarlarla yapıtları birbirine karıştırıyordu ara sıra. Örneğin Fielding'in Tom Jones'un 18. yüzyılın en büyük romanlarından biri olduğunu bilmiyordu. Tercüme bürosunun klasikler arasında yayınlanmak üzere o kitabı çevirdiğimi duyunca kızmıştı. Ben, aman efendim İngiliz edebiyatının en önemli romanlarından biridir diye protesto edince öfkesi büsbütün artmış, hangi romanın önemli, hangisinin önemsiz olduğunu sen değil ben karar veririm diyerek kesip atmıştı. Otello'yu sopstup yani bayağı bir melodram diye küçümseyince şok geçirmiştim. Sözlü sınavlarda hep sorun çıkarırdı. Çünkü öğrencilerle ben bir şey öğretirdim, Halide Hanım buna aykırı başka bir şey öğretirdi. Öğrenci benim öğrettiğim doğru yanıtı verince Halide Hanım yanlış derdi. Ve tabii ki öğrenci bir asistana değil, prestiji bunca yüksek bir profesöre inanır, suçlayıcı gözlerle kötü kötü bakardı bana. Halide Hanım'ın derslerine girip en ön sırada oturmak zorundaydım. Yanlış şeyler söylediğini duydukça fenalıklar geçirirdim. Fakülteden giderken akşam evinde okumak için polisiye bir roman isterdi. Bölüm kitaplığında bu tür romanlar bulunmadığını bildirince bu ne biçim kitaplık diyerek sinirlenirdi. 10 yıl boyunca İngiliz edebiyatı alanında yaptığı tek olumlu iş, Milton'un Paradise Lost'undan bazı parçaları ve öğrencilerle yaptığı seminerlerde Shakespeare'in birkaç oyununu Türkçe'ye çevirmiş olmasıydı. Halide Edip'in yanında çok sıradan insanlar olan bizler, üniversitede okurken doktora tezleri, doçentlik tezleri hazırlarken çarnaçar bir şeyler öğrenmiştik. Halide Edip ise böyle akademik bir eğitimden geçmeden pike uçuşla profesörlüğe atanmıştı. Bu onun kabahati değil, İsmet Paşa'nın kabahatiydi elbette. Bazı Amerikan üniversitelerinde çok güzel bir gelenek vardır. Ünlü bir yazar ya da bir şair, hiçbir diploması olmasa da üniversite kampüsünde haftalarca, bazen aylarca konuk edilir. Canı isteyince öğrencilerle konuşur, hatta konferanslar verir. Öğrenciler de öğretim üyelerinden öğrenemeyecekleri şeyleri bu adamdan öğrenirler. Bizlerin de öğreneceği çok şey vardı Halide Edip'ten. Ama İngiliz edebiyatı tarihi değildi öğreneceklerimiz. Kimi zaman düşünürüm de keşke bu görevi kabul etmeseydi. Keşke evinde oturup güzel güzel roman yazsaydı derim kendi kendime. Halide Edip ile asistan profesör ilişkimiz düpedüz bozuktu. Ben asi torun, o da huysuz büyük anne rolünde olduğundan torun büyük anne ilişkilerimiz de çok fırtınalıydı. Ne var ki torunuydum ne de olsa ve beni her zaman korurdu. Şu biçimsiz Mina adından ve solculuğumdan ötürü Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki gericiler asistanlığımı bir süre onaylamayınca Halide Hanım beni azarlayıp "Senin kabahatin, sen de solcu olmasaydın" demedi asla. Ankara'ya asistansız çalışamayacağımıza göre bölümü hemen kapatıyorum diye yazılı bir ultimatum çekmekle yetindi. Beni korumasının en güzel örneğini faşistlerin Tan gazetesinin matbaasını yıktıkları gün gördüm. O gün kalabalık bir faşist grubu, o sırada Fındıklı'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne bitişik olan bizim fakülteye de saldırdı. Başta Profesör Sadrettin Celal olmak üzere solcuların hepsini öldürmekti amaçları. Ben de ne yapacakları merakı içinde etrafta koşuşup duruyordum. Halide Hanım beni buldu. "Sana söyleyeceğim bir şey var" diyerek kendi odasına götürdü. Kapıyı açtı, beni boş odaya itti ve kapıyı üstüme kilitledi. Patırtıları gürültüleri, öğrenci kızların korku çığlıklarını ve ülkücü gençliğin kurt ulumalarını dinleyerek o odada saatlerce kapalı kaldım. Akşam 6'da saldırganlar çekilip gürültüler kesilince Halide Edip kapıyı açtı, beni kolumdan sıkı sıkı tutup aşağıya indirdi. Çağırdığı taksi kapıda hazırdı. Beni o taksinin içine itti, yanıma oturdu. Hayat apartmanının 6 kat merdivenine kolumu hala sıkı sıkı tutarak çıktı. Kapıyı açan anneme, "Şefika, eğer bu kız bu gece evden çıkarsa seni mahvederim" dedi. İçeriye girmeyi reddederek merdivenleri indi. Halide Edip ile torun büyük anne ilişkilerimizde içimi hala titreten, hiçbir zaman unutamayacağım bir sevgi anı da yaşadım. Nenem, teyzemin oğlunun Lalil'deki dairesinde hastalandığı için birkaç gün sonra orada ölmüştü. Dünyada en sevdiğim insanı yitirmiştim. Ağlamak istiyor ama ağlayamıyordum. Teyze oğlumun evinde telefon yoktu. Yakında oturan ve nenemin hastalığını bilen Halide Hanım'a gidip ertesi gün fakülteye gelemeyeceğimi söylemek istedim. Kapıyı açan Halide Hanım yüzüme bir baktı, hemen anladı ne olduğunu. "Artık ben senin nenenim" dedi. Beni kucakladı, neredeyse taşıyarak bir koltuğa götürdü. Önümde diz çöktü, ağzıma bir sigara tutuşturdu, sigarayı yaktı. Ancak o zaman ağlamaya başladım. Halide Edip gençliğinde klasik anlamda güzel sayılmamakla birlikte çok çekici bir kadınmış. Kılık kıyafetten anlayan anneme bakılacak olursa çok da iyi giyinirmiş. Şefika onun bir çarşafını yıllar sonra bile anlatıp dururdu. İlk eşinden doğan iki oğlundan birine hekim olarak bakan Adnan Bey ona öyle aşık olmuş ki ya benimle evlenmese diyerek başı duvarlara küt küt vururmuş. Bizim bölümün başkanlığına geçtiği sırada ancak 58 yaşında olduğu halde 80'lik alaturka bir kadın kılığına girmişti her nedense. Yerlere kadar etekler, pardüsüler giyer, çenesinin altından düğümlediği bir eşarpla başını yaz kış örter, göz ameliyatı geçirmediği halde eskiden katarakt ameliyatı geçirenlerin kullandıkları fazlasıyla kalın çerçeveli gözlükler takar, eline baston almadan sokağa çıkmazdı. Gel gelelim böylesine açık seçik bir biçimde yadsıdığı kadınlığı ara sıra ortaya çıkıverirdi. Cinsellik ateşinin zamanla bir hayli küllenmekle birlikte tamamıyla sönmediğini bildiğim için bu ateşin bazı kıvılcımlarını Halide Hanım'da gördükçe hocamızı çok doğal ve çok sevimli bulurdum. Bir gün erkek arkadaşını bana getir, onu tanımak istiyorum diye buyurdu. Emir emirdir. Ben de daha sonra evleneceğim Cahit Irgat'ı evine götürdüm. Halide Hanım onu tepeden tırnağa öyle bir süzdü ki içkisizken çok mahcup bir adam olan Cahit'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Başka bir gün Vahit Turhan ile konuşuyorduk. Halide Hanım da bizden biraz uzakta masasında oturmuş bir şeyler yazıyordu. Vahit bir öğrencimizin adını unutmuş, o adı hatırlamam için delikanlıyı bana anlatıyordu. Hani canım boylu poslu çok yakışıklı bir oğlan deyince bizi dinlemediğini sandığımız Halide Hanım yazısından başını kaldırdı. İkimize de ters ters bakarak maalesef bizim bölümde öyle öğrenci yok dedi. Çoğunlukla birbirinden güzel kızlardan oluşan bölümümüzde öyle bir erkek öğrenci görünce de Halide Hanım ona iyi not vermekten kendini alamazdı. Bir sözlü sınavda uzun boylu, yakışıklı bir genç hiçbir soruya yanıt verememiş, hep susmuştu. Çocuk odadan çıkınca sıfır alacağını sandık. Halide Hanım onu iyi ile geçirdi. Bizler aman efendim nasıl olur hep sustu diyerek karşı çıkınca Halide Hanım evet susuyor çünkü düşünüyor. Düşünmesini bilene iyi not veririm ben diyerek kesip attı. Halide Edip ile üçüncü tür ilişkimiz yani kadın kadına konuştuğumuz anlar ender olmakla birlikte çok ilginçti. Bu konuşmalar sırasında Halide Edip'in onlara yüz vermeden bile birçok erkeğin aklını başından aldığını, onlara tamamıyla egemen olduğunu anladım. Falih Rıfkı'nın anlattığına göre de aralarında hiçbir şey geçmediği halde Cemal Paşa'yı öyle sultası altına almış ki adamcağız onunla danışmadan, onayını almadan basit bir evrakı bile imzalayamayacak hale gelmiş. Halide Hanım'la bir çatışma konumuz da Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal'i hiç sevmezdi. Onun yakışıklı olduğunu bile kabul etmezdi. Mustafa Kemal'in güzelliğiyle ünlü elleri için hiç de güzel değildi elleri. Kaplan pençesine benzerdi demişti bana. Falih Rıfkı'nın bu konuda bir yorumu vardı. Halide Edip öteki erkekleri etkilediği gibi Mustafa Kemal'i de etkilemek, ona da egemen olmayı aklına koymuştu. Mustafa Kemal'in Halide Hanım'a gelip evinde bir acı kahve içerken "Hanımefendi ne dersiniz? Acaba cumhuriyeti ilan edeyim mi? Ya da halifeliği kaldırmamı doğru buluyor musunuz hanımefendi?" diye sorarak icazet almasını istemişti. Mustafa Kemal bunu yapmayınca da ona düşman kesilmişti. Halide Edip'in İngilizce anılarında gördüğüm bir fotoğraf Falih Rıfkı'nın pek yanılmadığını kanıtlıyordu. Fotoğrafçı bir dalgınlık sonucu Mustafa Kemal ile Halide Edip'i aynı filme çekmişti. Önde net bir Mustafa Kemal, arkasında da bir gölge halinde hayal meyal görünen bir Halide Edip vardı. Fotoğrafın altında da Mustafa Kemal Paşa'yı yönlendiren kadın anlamına gelen "The Woman Behind Mustafa Kemal Paşa" yazılıydı. Halide Edip'in istediği buydu. Gazi'yi desteklemekle kalmayıp ona yol gösteren kadın durumuna gelmeye karar vermişti. Bu isteğini gerçekleştiremeyeceğini anlayınca da yenilgiye katlanamamış, memleketten uzaklaşmayı yeğe tutmuştu. Falih Rıfkı'nın yorumu buydu. Halide Edip'in erkeklere egemen olmak hırsının nereden kaynaklandığı konusunda da benim bir yorumum var. Halide Hanım'la kadın kadına konuşurken söylediklerine dayanıyor bu yorum. Halide Hanım gençken sevdiği erkekten yani ilk eşi Salih Zeki'den ağır bir darbe yemişti. Bana şöyle demişti bir gün. Halide Edip şu adamla sevişti, bu adamla sevişti diye bir takım laflar duyacaksın. Bunların hepsi yalan. Ben bir tek erkeği sevdim ömrüm boyunca. O tek erkek de 6 ay sonra benden bıktı, beni aldatmaya başladı. Her şeyi biliyordum, her şeye razıydım. Yeter ki onu görebileyim, ona dokunabileyim. Bunu söylerken elini bana doğru uzatmış, bana dokunmuştu. Tutkusunun çıplaklığı karşısında fena sarsılmıştım. Ancak ikinci bir kadından nikah kıymaya kalkınca boşanmaya karar verdim. Bunu gururumdan yaptığımı sanma. Ama iki oğlum vardı. Analığım ağır bastı. İki küçük erkek çocuğun bu kadar çirkin bir durumu, babalarının aynı evde iki kadınla birden yaşadığını görmelerine katlanamadım, boşandım. Sözünü kesti, bir an durdu, sonra öleceğimi sandım ama insan kolay kolay ölemiyor, diye ekledi buruk bir alaycılıkla. Konuşmamızın bundan sonraki kısmı çok garipti. Çünkü 20 yaşlarında olan ben, görmüş geçirmiş, olgun bir kadın gibi konuşuyordum. Halide Hanım da çılgın bir genç kadın gibi Salih Zeki'ye duyduklarının gerçek bir sevgi değil, yıkıcı ve kötü bir tutku olduğunu, gerçek sevginin Adnan Bey'e duydukları olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Halide Hanım, sen ne anlarsın? Asıl aşk çocukların babasına duyduklarımdı diyerek direniyordu. Adamın adını bile ağzına almaya dayanamadığı için Salih Zeki ya da ilk kocam demez, çocukların babası derdi her zaman. Adnan Bey'i ne kadar olağanüstü bir insan saydığımı, onunla beraberliğini ne kadar güzel bulduğumu anlattım. Bunları biliyor, kabul ediyordu ama asıl aşk çocukların babasına duyduğum aşktı, diyordu gene de. Halide Edip başka erkeklere egemen olarak bu karşılıksız aşkın hıncını almak isteyen mutsuz bir kadındı aslında. Yaşamımda 10 yıl süreyle önemli bir rol oynadığı için Halide Edip Adıvar'dan uzun uzun söz ettim. Çocukluğumda ve gençliğimde tanıdığım bazı başka kişileri anlatacağım şimdi. Bunların hepsi öldü. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi onlar da ölecekler, bir anıya dönüşecekler korkusuyla yaşayanlara değinemiyorum. O günlerin yazarlarıyla şairleri, annemin babası Cemal Bey'in Büyükada'daki birbirinin tıpkı eşi olan çifte konaklarda haftalarca bazen aylarca kalırlardı. Yakup Kadri, gençlik ve edebiyat hatıralarında Tahsin Nahit'in eşinin konukseverliği sayesinde bize Büyükada'da yaşamak nasip olmuştur. Tahsin Nahit'le eşinin konukseverliği dedim. Çünkü onların madendeki evi hepimizin toplantı yeri ve cazibe merkeziydi. Tahsin Nahit her şeyden önce adaların, ada çamlıklarının, ada mehtaplarının şairi olarak tanınmış, hanımı Büyükada'da doğup yetişmişti ve diyebilirim ki bize adanın güzelliklerini öğreten, adayı sevdiren de onlar olmuştu. Ailemin bu konukseverliği sayesinde birçok ünlü kişiyi çok küçükken tanıdım. Uyuma saatim gelince beni bulup yatağıma götürmesinler diye kanepelerin ya da masaların altına saklanır, büyüklerin konuşmalarını dinlerdim. Ne dediklerini anlamazdım elbette ama onları dinlemekten haz alırdım gene de. Konukların bir kısmıyla ilişkim tamamıyla menfaat üstüne kuruluydu. Örneğin Namık İsmail, kendi çocuğu olmadığından beni çok şımartırdı. Ancak iyi bir ressamın elinden çıkabilecek görkemli uçurtmalar yapardı bana. İpi ben tutardım sözde ama birkaç adım önümde duran Namık İsmail tutardı aslında. O kocaman uçurtmalarla kendim de uçardım sanki. İstanbul'a geri döndüğümüzde Namık İsmail motosikletinin arkasına bindirirdi beni. Annem fena halde telaşlanırdı. Oysa Namık İsmail çok uzun kıpkırmızı yün atkısıyla beni sıkı sıkı sırtına bağladığı için düşmemin yolu yoktu.